Fizyoterapiden Yaşama.
Merhaba, ben Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Melek Çiftçi. Bugün sizlerle Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün Fizyoterapiden Yaşama adlı söyleyişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz düşmek. Düşmek, fiziksel bir olayın ötesinde duygusal ve bilişsel bir deneyim de olabilir. Peki neden düşeriz, nasıl düşeriz, düşerken nasıl duygular içerisinde oluruz? Bugün bizlere düşmeden bahsetmesi ve bizleri bu konuda aydınlatması için Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doçent Doktor Fizyoterapist Hilal Keklicek ile beraberiz. Merhaba hocam.
Merhabalar Melek. Öncelikle bu programa beni de davet ettiğiniz ve düşmeyle ilgili bilgi vermem için bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz hocam bugün bizlerle olduğunuz için. Sık sık ben de düşüyorum. Biraz sakar bir öğrenciyim. Böyle düşüp ay ne oldu oluyorum ama bugün benim de bu bilgilendirmelere çok ihtiyacım var. Umarım ben de bugün sakarlığıma biraz veda edebilirim.
Evet, o açıdan hem faydalı olabilir hem de bir fizyoterapist adayı olarak farkındalığınla beraber hastaların üzerindeki etkisi de belki biraz daha iyi olabilir.
Evet hocam. Hocam bize biraz düşmeden bahsedebilir misiniz?
Peki. Düşme aslında toplumun çok önemli bir problemi ve düşme ve düşmeye bağlı komplikasyonlar dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Geçmiş yıllarda düşme daha çok yaşlı popülasyonla ilişkili bir kavram olarak değerlendirilirdi ancak şimdilerde spontan düşme yaşı 40'lı yaşlara kadar indi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de çağrısıyla dünyada önde gelen birçok ülke aslında düşmeyi önlemeye yönelik birçok program yürütmekte ve bu konuda farkındalığı geliştirmeye çalışmakta. Çünkü düşme sadece kişinin o an yaşadığı bir olay değil. Yani düşmeye bağlı komplikasyonlar olabilir, kırıklar olabilir, çıkıklar olabilir, büyük yaralanmalar, ölüm, koma durumu vesaire. Bu kişi için zaten çok büyük bir travma sebebi ama aynı zamanda bakım veren, kendisinin dahil olduğu hizmet sektörü vesaire derken hem kişisel bir maliyeti var, hem sosyal ve toplumsal maliyeti var, hem de bulunduğu ülke veya dünyanın hani maliyet açısından da kötü bir yükü var. Yani hem sosyal olarak sağlık açısından kötü bir olay hem de çok ciddi bir mali yükü olan bir olay. Hatta düşmelerin kişi başı maliyetinin 40 milyon euroya kadar çıkabildiği biliniyor artık. Bu yani devletleri yükünün bu kadar olabildiği biliniyor. Bu nedenle her açıdan ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
Düşmenin üzerine biraz düşünmesi gerekiyormuş gerçekten hocam. Hocam peki spontan düşme ne anlama gelmektedir? Yani 40 yaşa kadar düşme yaşının indiğini de söylediniz az önce. Bize bu durumu biraz daha açabilir misiniz?
Şöyle söyleyebiliriz. Spontan düşme aslında nedenini bilmediğimiz düşmelere söylenir. Düşmeye neden olabilecek bir nörolojik, bir ortopedik, herhangi bir hazırlayıcı bir olay olmadığı halde kişi bir şekilde zaman zaman düşer. Genellikle de şu tip ifadeler kullanır. İşte nasıl düştüğümü anlamadım. Aklımda bir şey vardı sanırım ondan düştüm. İşte bir yandan telefonumu kullanıyordum galiba ondan düştüm ya da nereye takıldığımı bilemedim gibi şeyler söylerler. Bu böyle üst üste sürekli başlangıçta olmaz ama ara ara neden olduğunu tam olarak anlamlandıramadığı kişisel olarak bir düşmeden bahseder. Buna da spontan düşme diyoruz ve gerçekten 40'lı yaşlara kadar inmiş durumda.
Hocam bazen siz anlatınca aklıma geldi. Böyle bir yerlerimizi çarparız ama farkında olmayız morar ya. Bu buna benzer bir şey mi peki sizce?
Bir şekilde bağlantılı ama da çok da benzer diyemeyiz. Yani vücudun kısımlarını farkında olmak, onu iyi organize edebilmek tabii ki bir temel gerektiriyor. Doğal olarak hani fizyolojik yapıda. Düşmeyi önlemek de böyle bir özel bir organizasyon gerektiriyor yine vücut için. Tam olarak aynı diyemeyiz ama onun bir altyapısı olarak kolumuzu bacağımızı bir yerlere çarparak fark etmeden çarpıyorsak bu bir hazırlayıcıdır. Bunu böyle düşünebiliriz.
Bir de diğer deyişle spontan düşme dediğimiz nedensiz düşmelere mi denir?
Aslında nedensiz düşme diyemiyoruz buna. Sadece nedenini anlamlandıramadığımız düşme dememiz gerekiyor. Yani mesela bir kişi telefonla konuşurken yolunu bulabilir, çantasını karıştırabilir veya başka bir meşguliyetle zaman geçirebilir. Ama bir kişi de o sırada çantasından bir şey çıkarsa veya bir başka kişi yürürken telefonla konuşsa takılıp düşebilir. Yani ama neden olarak sorduğunuzda gerçek bir neden ortaya koyamaz. Çünkü bir hastalığı yoktur, bir takılması için bir sebep yoktur. Örneğin ben telefonla konuşurken takılıp düşebilirken, sen telefonla konuşurken takılıp düşmüyorsan işte bunun altındaki nedeni aramak gerekir. Spontan kendiliğinden oluşan demek ama nedenini anlamlandıramadığımız düşme için bu söylenir yani tipik olarak.
Peki düşmeye neden olan hastalıklar var mıdır? Veya düşmenin veya düşme sıklığının önlenebileceğinden bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz bize?
Tabii ki düşmeye birçok hastalık sebep olabilir. Bunların çoğu da aslında bilinen şeylerdir. Örneğin nörolojik hastalıklar, tipik olarak inme, Parkinson, multiple skleroz gibi hastalıklar, diyabetli olmak, bir şekilde duyu kaybı olmak ya da ortopedik olarak kalıcı bir hasarımızın olması, bir bacak yaralanması, bacak yokluğu, kol yokluğu gibi durumların olması, bunların hepsi düşmeye neden olabilir. Bunlar çok tanınan ve bilinen şeyler olabilir. Veya yüksek tansiyon varsa, inişli çıkışlı tansiyonları varsa kişiler de düşebilirler. Bir şekilde bir hastalık tanınız varsa zaten, yani bir sistemik hastalığınız, bir nörolojik veya bir ortopedik hastalığınız varsa bunun bir rehabilitasyon programı vardır, bir tedavi programı vardır. O program bir yandan yürür ama bir yandan da düşmenize neden olabilen o anki olayların iyi bir şekilde analiz edilmesi, incelenmesi gerekir. Ona yönelik bir koruma programının, düşme önleme stratejilerinin öğretilmesi gerekir. Yani kişinin bir yandan tedavi programı alması, bir rehabilitasyon programına dahil olması, düşme önleme stratejilerini eş zamanlı olarak öğrenebildiği anlamına gelmez. Bunun için özellikle bir ele almak gerekir. Sadece takıldığımızda, düşer gibi olduğumuzda nasıl düşeceğimizi öğrenmek bile iyi bir koruyucu sistem olabiliyor. Veya çevreyi düzenlemek, araç gereçleri düzenlemek, zeminin kayganlığı ile ilgili değişiklikleri yapmak veya bazı zamanlarda işte halı püsküllerini ortadan kaldırmak, bazen daha halıyı kaldırmak isterken bazı zamanlarda halının hani sürtünmesinden yararlanmak gibi birçok şeyi içerir. O yüzden düşme rehabilitasyon veya tedavi programının tamamen düşmeyi önlemeye yöneliktir diye düşünmemek, onun için özellikle olarak incelemek gerekir. Yani mutlaka değerlendirilmesi gerekir.
Peki hocam, eminim ki şu an radyo başındaki dinleyicilerimiz de bir düşünmüştür, ya ben de düşüyorum, acaba nörolojik bir hastalığım mı var diye. Herhangi bir hastalık tanısı olmayan bireyler nasıl bir yol izlemelidir bu konuda?
Spontan düşme 40'lı yaşlara kadar indiğinden dolayı aslında 40 yaşını almış herkesin bir düşme riskini inceletmesinde fayda var. Bu çok doğal bir şey. Yani mesela rutin kan tahlili yaptırdım, rutin olarak doktorumdan bir check-up'tan geçtim gibi şeyler söylenir. Düşmeyi önlemek için de 40 yaşımızı geçtikten sonra bir düşmeye eğilimimiz var mı? Eğilimimiz varsa bunlar hangi koşullarda oluşuyor? Bunlarla ilgili hususlar tanımlanabilir. Yani bunu illa hastalıkla ilişkilendirmeye veya düşmüş olmaya gerek yok. Sadece bilinen bir husus var, tedbir almak için değerlendirmek lazım. Ama bunun dışında düşme varsa zaten doğrudan gelmek gerekir, inceletmek gerekir.
Peki düşme yaşamayan bireylerin de bunlar için koruyucu önlemler alması gerekir mi sizce?
Düşme yaşamayan bireylerin eğer eğilimi, düşmeye eğilimi olduğu tespit edilirse o zaman tedbirlerin alınması gerekir. Ama düşmeye eğilimi olmayabilir. Bunu ancak analizlerle ortaya koyabiliyoruz. Yani düşmeyi tetikleyebilecek ortamların simülasyonunu yaparak, olayları yaratarak kişinin onunla tabii ki güvenli bir şekilde eğilimi olup olmadığını veya hangi hareketler sırasında olduğunu belirleyebiliyoruz.
Sayın dinleyiciler, şimdi nörolojik bir hasta mıyım diye düşünmeden önce hocamızın dediği gibi kendi tetkiklerimizi yaptırıp kendimizin farkında olalım o halde. Programımıza şöyle devam edelim. Analiz etmenin öneminden bahsettiniz hocam. Analizler nasıl gerçekleştirilir? Birey düşmeden düşmeye eğilimi nasıl belirlenebilir peki?
Şu şekilde yapılabilir. Bunun için dünya çapında hareket analizleri kullanılır. Çünkü hareket sırasında düşülür. Yani yatarken, otururken bu bizim için bir sorun değildir. Hareket halindeyken düşülür. Hatta ayakta düz dururken de düşünmez. Genellikle yürürken. Hani öyküleri dinlediğinizde nasıl düştüm anlamadım dediği şeyde ya basamak inip çıkıyordur, ki basamak inip çıkma yürümenin bir öğesidir. Rampa inip çıkıyordur, bir engel geçiyordur. Bunların hepsi yürümenin tamamlayıcı öğelerin arasında, yani bir hareket sırasında olur. Biz de bu hareketleri uzun soluklu olarak inceliyoruz. Yani üst üste mesela birkaç dakikalık bir yürüyüş kaydı alıyoruz veya onlarla ilgili olan sinyalleri toparlıyoruz, işliyoruz veya onu destekleyecek diğer testleri kullanıyoruz. Söz gelimi bir kişiye bir yürüyüş analizi gerçekleştiriyoruz. Onun vücudundan bazı atalet sensörleri dediğimiz hareketlerle ilgili kayıtları sağlayan küçük küçük sensörler, kayıt alıcılar yerleştiriyoruz ve hareketiyle ilgili bir veri alıyoruz. Ancak ortamı da değiştirmeye başlıyoruz. Mesela zihninden bir işlem yaparken mi düşmeye eğilimi artıyor veya işte ikincil bir fiziksel görevle yüklendiği zaman mı düşmeye eğilimi artıyor? Yön değiştirirken mi, engel geçme aşamasında mı, basamak inip çıkacağı zamanın başlangıcında, sonunda mı vesaire veya hangi zamanlarda hangi öğeler bir araya gelince onu düşmeye eğilimini artırıyor? Burada hareket analizleri, yani kişinin adımının her zaman belirli bir yükseklikte konumlandırması gerekiyor yürürken, yere takılmaması için ve bunun hakkında hiç düşünmez. Ancak zihnine bir işlem yerleştirdiğimizde, onu zorlayıcı bir düşünme öğesi yerleştirdiğimizde ayağının yerden yüksekliklerinin tutarlılığı değişebilir ve o her an takılabilir. Bu gibi ama çok detaylı, bayağı hani kompleks öğeler içeriyor. Olayları, ortamları oluşturduktan sonra düşmeye sebep olabilecek fiziksel sapmaya hangi ortam açısından hani karşılaşıyor, buna bakıyoruz. Hem de nasıl bir sapmayla oluyor? Örneğin yürürken öne doğru adımlarken mi bacaklarını organize etmekte güçlük çekiyor? Veya bacakların üzerinde zaman geçirirken yüklenme süreleri, her iki bacağı yüklenme süreleri mi değişiyor? Bunları tek tek bakabiliyoruz. Böyle olunca da bunlar eğer normların dışındaysa, çok değişiyorsa, beklenen ölçünün üstünde çıkıyorsa o kişi öyle bir koşulda düşer anlamına gelir. Biz de koşulu iyi tespit edebildiğimiz için önleme programını tam olarak bu koşullar üzerinden yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz.
Hiç düşmemiş bir bireyin bile düşmeye eğilimini net bir şekilde belirleyebiliyor mu bu durum?
Evet, belirleyebilir.
Peki spontan düşmesi olan bireyler için nasıl bir yol izliyorsunuz?
Spontan düşme varsa, yani neden olduğunu bilmediği bir iki kere düşmesi var. Senede bir kere olabilir, iki senede bir iki kere olabilir. Aynı şekilde alıyoruz. Onun öyküsünü de alıyoruz. Yani o kendisi de güzelce tanımlar aslında, fark etmese, isimlendiremese bile olay bize çok bilgi verir. Olayı güzelce anlattıktan sonra benzer koşulu biz de oluşturuyoruz. Ancak bu benzer koşul şöyle olmaz. Mesela telefonumla konuşurken takıldım ya da düşme yaşadım der. Orada biz o olayın aslında fiziksel iki beceriyle beraber yürüyüşün eşleştiğini anlıyoruz. Şunu demek istiyoruz mesela. Kişi telefonla konuşurken zihinsel bir iş yapıyor. Karşısındakiyle bir iletişim kuruyor ve onu meşgul eden bir olay var düşünsel olarak. Fiziksel olarak da kol salınımlarının birini kısıtlıyor ve birini serbest hale bırakıyor. Ve bununla beraber gitmesi gereken bir güzergah var. İşte bunların hepsini bir arada yürütmeyle ilgili bir bozukluğunun olduğunu anlıyoruz. Ama bunları çok küçük çaptaki örnekler bunlar. Sonra biz onu alıp başka bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yani kişi böyle düşüyor diye biz onu tutup telefonla yürütmüyoruz. Yani bunun için farklı yöntemler kullanıyoruz ve bunu farklı zamanlarda da gerçekleşiyor mu, çevresiyle nasıl etkileşiyor, bunu ayırt etmek için bu yöntemleri kullanıyoruz.
Sık sık ölçümden bahsettiniz. Bu ölçümleri kimler yapabiliyor veya düşme önleme programlarını kimler uygulayabiliyor hocam?
Düşme riski analizleri karmaşık bileşenleri içeriyor. Bu nedenle tek bir meslek grubunun hani tüm analizleri yapması pek mümkün değil. Ancak bireyde spontan düşme varsa fizyoterapist, ergoterapist ve mühendisten oluşan çekirdek bir ekip kişinin spontan düşmesinin kaynağını belirleyebilir veya hiç düşmemişse düşmeye eğiliminin olup olmadığını veya hangi koşullarda düşüp düşmeyeceğini belirleyebilir. Koruma programı da fizyoterapi ve ergoterapinin alanlarına özel yöntemlerini uygulamasıyla hayat bulur. Fizyoterapistler egzersizler, ev egzersizleri, ev programları veya gözetim altında fiziksel kapasiteyi geliştirecek yöntemler kullanabilir. Ergoterapistler de ev düzenlemesi, belki kıyafet seçimi, çevre düzenlemesi, aktivite dengesinin düzenlenmesi gibi birçok detayla destekleyebilir ama sonuçta bir işbirliği esastır. Bu tip ölçümleri hani gerçekleştirecek kişilerin de biraz bu alanda deneyimli olması gerekir. Yani klinik testlerle ortaya koyulamayan şeyler bunlar. Biraz detaylı hareket analizi bilgisine sahip olması gerekir. Özellikle yürüyüş analizleri başta olmak üzere klinik hareket analizleri, bilişsel becerilerle hareket arasındaki etkileşimin bileşenleri ve sinyal işleme alanlarında donanımlı olmaları gerekir.
Bir cümleniz çok dikkatimi çekti. Yürüyüş analizlerine vurgu yaptınız. Düşme deyince denge testleri ilk olarak akla geliyor. Neden yürüyüş analizlerine öncelik verdiniz?
Düşme yaşayan bireylerde denge testleri belirli özellikler gösterir. Yani kişi zaten düşüyor ve bu denge testleri onun düşmesinin ne kadar büyük boyutta olduğu ile ilgili bazı veriler bize sağlar. Ancak hiç düşmemiş bireyi bu klinik denge testleriyle ölçemeyiz. Yani burada işte sağlıklı birini tek ayaküstü dengesini ölçmeye kalksanız dakikalarca bile durabilir kendi kondisyonuna bağlı olarak. Ancak bir sağlık sorunu varsa bunu ortaya koyar gibi gibi veya bunun gibi işte kuvvet platformu olan testler olabilir. Ancak yürüyüş daha farklı bir olay. Gün içerisinde süreklilik olarak gerçekleştirilen bir olay. Yani anlık olarak birinin yürüyüşüne baktığımızda her şey normal gibi görünebilir. Ancak onu farklı koşullara zorladığımızda, uzun soluklu olarak bu işi yapmak zorunda bıraktığımızda veya çevreyle etkileşime baktığımızda bu işler değişebilir. Dediğim gibi hani çok olarak düşünülmez ama engel geçme, rampa inme çıkma, merdiven inme çıkma bunlar hepsi yürüyüşün öğesinin içerisinde, yani yürüyüşün içindedir. O yüzden yürüyüş analizleri kullanılır. Çünkü yürüyüş aslında dengenin ortaya koyulduğu en karmaşık harekettir.
Peki düşme riski ölçümü veya önleme programı için fakültemizde siz neler yapıyorsunuz hocam?
Bizim araştırma projelerimizde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne kazandırdığımız iki ayrı düşme riski ve izleme laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda 2022 yılında Edirne Valiliğimiz, üniversitemiz, fakültemiz, kendi fizyoterapi rehabilitasyon birimimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve valiliğimize bağlı Şehir Gönülleri Vakfımız ile bir ortak proje başlattık. Bu projeyle düşme riskini ölçüp takip edebileceğiz. Yani 40 yaşın üstünde olup herhangi bir düşmesi olmayan veya herhangi bir sağlık sorunu olup düşme yaşayan bireyler bize geldikleri takdirde, başvurdukları takdirde düşme riskleri incelenecek ve bir koruyucu programa alınacak. Ekibimiz fizyoterapiden ben Hilal Keklicek, ergoterapiden doçent doktor Sinem Salar, elektrik elektronik mühendisliğinden doçent doktor Sezer Ulukaya hocalarımızdan oluşuyor. Biz çekirdek olarak görev alıyoruz burada ve bizimle beraber çalışan asistanlarımız ve arkadaşlarımız var. Afiş ve broşürlerimiz aile hekimliklerinde var. Aslında dinleyicilerin belki gözlerine çarpmıştır sarı bir afiş. Hastanelerde, aile hekimliklerinde bunlara rastlayabilirler. Orada laboratuvarın mail adresi, kolay erişebilmek için bir kare kod, telefon numarası var. Hani erişip randevularını alabilirler veya doğrudan fakültemize gelebilirler. Gelmeleri dahilinde biz onlara hani ilgileniyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Koruma programına ihtiyaç duyanların koruyucu egzersiz programlarını gerek evde gerek yüz yüze verebiliyoruz. Bunun dışında da eğer bir hekim tarafından yönlendirilmişse hekime yönelik bir sağlık diline uygun yani tıbbi dile uygun bir özet raporu da hazırlayıp ayrıca hekimine yönlendiriyoruz hastayı.
Peki düşme riskini ölçmek ve koruma programında hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? Özel bir yöntem var mı kullandığınız?
Evet, esasen var. Ölçümlerde temel verileri kaydetmek, yürüyüş ve hareket analizlerini gerçekleştirmek için atarlı sensörleri adı verilen küçük böyle kibrit kutusu gibi hareket algılayıcıları kullanıyoruz. Onu kişinin vücudunda belli başlı yerlere yerleştiriyoruz ve hareketi sırasında gelen sinyaller alınıyor, bir araya getiriliyor ve belirli bir hesaplamalardan geçtikten sonra kişinin genel olarak hareketleriyle ilgili bir temel oluşturuluyor. Daha sonra bu temeller üzerinden düşme riski hesaplanıyor biliyor. Herkes uzmanlık alanları dahilinde bu analize bir katkı veriyor. Önleme programı ise biraz daha bireye özel. Yani kişinin eğer riski düşükse veya yoksa fiziksel aktivite desteği isterse fiziksel aktivitesini geliştirmeye yönelik bir rehberlik yapılabilir. Ancak düşme riski eğer düşük ise kişinin ihtiyaçları ve taleplerine biz dikkate alıyoruz. Ev programıyla izleyebiliyoruz veya zaman zaman telesağlık uygulamaları olarak WhatsApp görüşmeleri, kameralı görüşmelerle evde egzersizlerini düzgün uygulayıp uygulayamadığını kontrol edebiliyoruz. Eğer yüksek riskleri çıkarsa daha yüksekse mutlaka bir hekime yönlendiriyoruz. Hani diğer hikayeyle ilgili bilgilerini aldıktan sonra ama ayrıyetten kişinin de uygunsa katılabileceği şekilde program oluşturup biz fakültemizin içerisinde bu koruma programına, önleme programına alabiliyoruz. Burada biraz daha teknolojik içerikli ekipmanları kullanıyoruz. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, elektronik bir takım cihazlarla onun hareketini destekleyebilecek özelliklerden yararlanıyoruz. Aynı zamanda aktivite modifikasyonu, çevresel etmenleri düzenlemek için de ergoterapi desteği sağlıyoruz.
Anladım hocam. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Peki dinleyicilere son olarak iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Düşme hayatın bir parçası esas olarak. Bu nedenle düşmeye eğiliminiz olup olmadığını 40 yaşınızı geçtiyseniz mutlaka ve mutlaka inceletin. Burada olan Edirne ilinde olup ya da ulaşabilen herkese biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Ancak hani bu aklımızın bir köşesinde olsun, neden düştüm anlamadım dediğiniz şeylerin mutlaka incelenmesi gerekir. Bu konuda bir farkındalığımızın olması iyi olur.
Katkılarınız için çok teşekkür ederim hocam.
Ben de teşekkür ediyorum.
Evet sayın dinleyiciler, bugün fizyoterapiden yaşamada düşmeyi konuştuk. Bir sonraki programlar için bizi takipte kalın, düşmeden kalın, neşeyle kalın. İyi günler.
Fizyoterapiden yaşama.